Ayrım 33.
Edebali damadını savaşa hazırlanırken ilk defa görüyor, sezdirmeden ölçüp biçiyordu. Kara Osman Bey birden insanı gerçekten şaşırtacak kadar rahmetli babası Ertuğrul Gazi'ye benzemişti. Ertuğrul Bey de vuruşma önceleri böyle heybetlenir, görünüşü en yüreksiz savaşçılara bile güven, cesaret, vuruşma isteği verirdi. Koşarak gelip bey sayvanının yanına toplanan savaşçılar durdukları yerde göğüslerini gerip sertleşerek gözlerini başkanlarına dikmişlerdi. Osman Bey tasarladığı saldırıyı derleyip toplayınca Bacı Bey'i istedi. Ne yapacağını açık kısadan anlattı. Bacıları toplayacak, bir uydurma yayla göçü tertipleyip boğaza girecekti. Benim yaşlı kula kısrağı semerlesinler. Üstüne kuru ot doldurulmuş iki iri harar yükle. Yedeğini alıp öne geç. Boğazın dirseğe yakın daraldığı yerde dereye uçmuş olsun kula kısrak. Toros ağanın türküsü birden parlayıp yankılanınca ürkmüş olacak hayvan. Yazık günah değil mi Osman Bey'in bunca zaman yükümüzü çekmiş bu karaya? Bire Bacı Bey, yan pazarında kula kısrağın sözüm olur. Yükü çıkarmak için durursunuz, ben o sıra yetişirim. Vuruşma başlayınca bacıları geri çekersin. Ne demek geri çekersin? Ya biz oklamayacak mıyız sayın düşmanı? Boğaz dardır, düşman pusudadır. Yeterinden çok adam dolarsa sakatlık olur boşu boşuna. Sizden biri düştü mü bu işi tadında kesemem. Aslına bakarsan pusu bilinince düşman tuzaktadır. Adam lekelenir can kaybını uğrarsak. Bu kez dikine gitme, dediğimi tamam tut. Gidişata bakılırsa hayın düşmanı doyasıya oklayacağın zaman uzak değil. Gönülsüz gülümseyerek hadi anlamına elini salladı. Bacı Bey bir an durakladı. Böyle sıralarda rahmetli Ertuğrul Bey'in elini öpmek adetiydi. Elinde büyümüş Kara Osman'a karşı nasıl davranması gerektiğini hızla aradı. Erkekler gibi kollarını göğsünde çaprazlayıp eğildi. Osman Bey, anası yerindeki Bacı Bey tutup elini öpseydi ne bu kadar şaşırır ne de bu kadar duygulanırdı. Bu selamda doğruca yüreğe dokunan, erkekçe güven hür bir insanın isteyerek bağlanışı vardı. Osman Bey, Bacı Bey'in ardından bakarak oğlu Orhan'ı eliyle yanına çağırdı. Pir Elvan'ı, Cavlaklarını, Mavro'yu, Kerim'i al. Güçlülerinden daha 15 savaşçı seç. Mavro batağı iyi tanır, sizi alıp gitsin. Arkadan dolanıp pusu yerinin tepesine dikilin. Boğazın ağzına gözcü koymuşlardır. Bağırmasına meydan vermeden tut. Oklarınızı ıslıklı oklarla değiştirin ki gürültüz herifleri şaşırtın. Kaplan çavuşu da karşı tepeden pusu yerine salacağım. Yerlerinizi tuttuğunuzda birbirinize işaret verirsiniz. Biz birden boğazın dirseğine yanaşırken Toros'a herifleri kuşkulandırmamak için alat türküsüne başlayacak. Kaçarsa kurtulur, koarsa tutar der demez, naralanarak okları kayaları yağdırmaya başlarsınız. Boğazın öteki ağzını kim tutacak? Tutmayacağım öteki ağzı, kaçan kaçsın. Neden? Hiçbir işe yaramaz çarpışmalardandır bu. İstemeden zorlandık. Pusuya düşürülmüşüz, kendimizi savunmuşuz. Şu sıra bütün çarpışmalar bizim için ne kadar zararlıysa düşmanlarımız için de o kadar faydalı. Sonumuzu hayra bağlasın koca tanrı. Orhan Bey babasının elini öpüp kılıcını tutarak koşmaya hazırlanmıştı. Osman Bey durdurdu. Kedi gözü bu. Hemen atlanıp soylu dostumuz Bilecik Tekfur'u Rumanaso yetişsin. Topraklarında yolumuzu vurmak için pusu kurulduğunu bildirsin. Orhan Bey koşarak atların başında duran Mavro ile Kerim'e yetişti. Mavro'yu kedi göze, Kerim'i Adem ejderhası Pir Elvan'ı bulmaya saldı. Karaduman'ın kolonlarını yokladı, kulaklarını çekti, omuzunu dostça şamarladı. Babasının işaret olarak kullanacağı alat türküsünü buraya gelirken söylemesindeki rastlantıya şaştı. Oysa babası gibi rahmetli dedesinin de en sevdiği türkü olduğunu biliyordu. Göçün apansız durması emri gelince, Türkmen adetine uyarak herkes hayvanları iki yana çekip yolu boşaltmıştı. Orhan Bey'in 20 kişilik takımı tozu dumana katarak göçün başına yetiştiği zaman arkadan göçtür göç bağırtısı duyulmuş, duranlar ağır ağır yürümeye başlamıştı. Orhan'ın takımı boğazdaki gözcülere görünmemek için sel yatağına varmadan batağa saptı. Mavro'nun kılavuzluğuyla bir zaman çamurun yanı sıra gidip bir korulukta hayvanları iki bekçiye bırakarak sazlığa daldı. Ermeni dervendinin batağa inen yamaçları meşelik olduğundan görünmeden tırmanmak kolaydı. Pusudakiler bu yakaya gözcü koymuşlarsa Kozpınar'ı yolunu görecek, pusudan görünecek yere dikmiş olmalıydılar. Mavro bunu hesaplayarak dirseğin az ilerisinden takımı yamaca sürdü. Doruğa yaklaşınca Orhan Bey'e siperlerip beklemesini tembihleyerek yanına Adem ejderhası Pir Elvan'la Kel Derviş'i alıp gözcü avına çıktı. Kel Derviş çocukluğunda cambazlık ettiğinden sırasında en gevrek çalıları gölge gibi patırdısız açacağını, nöbetçiyi gaflette bastıracağını söylemişti. Kozpınar'dan yana 60-70 adım yürüyüp bir koca kayayı bükülünce gözcüyü gördüler. Bir yarığın önüne çömelmişti. Kılığından Karacahisar savaşçısı olduğu anlaşılıyordu. Boğazdan buraya çıkmak, kayaların sarptığından çok çetin olduğu için yayını, okluğunu, hatta ağır kılıcını almamıştı. Bütün silahı kemerindeki hançerden ibaretti. Tetikte bir gözcüden çok yorgun bir çobana benziyordu. Belli ki dalmış gitmişti. Mavro neden olduğunu pek bilmeden arkadaşlarının yüzüne baktı. Bakar bakmaz da yüreği korkuyla ürperdi. Gerçek Cavlak Kel Derviş ile Levent Pir Elvan'ın yüzlerinde av tutkunlarının öldürme hırsını görmüştü. İkisinin de çeneleri sımsıkı, gözleri kısıktı. Göğüsleri körük gibi kalkıp indiği halde hiçbir hışırtı duyulmuyor, sanki soluklanmıyorlarmış gibi bu sessiz kalkıp inişin görüntüsü insanın ciğerlerini tıkıyordu. Mavro gözcünün bu yorgun köylü dalgınlığıyla elden gittiğini kesin olarak anladı. Bir an önlemek için elini kaldırdı. Hiçbir şey söylemenin, hatta sertçe bir hareket yapmanın imkanı yoktu. Hırslı insan avcıları avın dalgınlığını fark etmişler, Mavro'nun el kaldırmasını da hadi anlamını almışlardı. Mavro'ya bir korkulu rüyadaymış gibi gerçek dışı gelen, yere basmıyorlarmışçasına sessiz yürüdüler. Adem ejderhası Pir Elvan elinden hiç düşürmediği kısa kargısını gürültü çıkarmasın diye kılıcının yanına sokmuştu. Olağanüstü irilikteki parmakları korkunç bir yırtıcı hayvanın pençeleri gibi açıktı. Bu açık parmaklar Mavro'ya o anda kılıç tutan bir elden çok daha korkunç geldi. Mavro için dünyada şakak damarlarında atan kanın uğultusundan başka hiçbir ses kalmamıştı. Bu da dışarıya doğru değil, yüreğine doğru gümbürdüyordu. Yaklaşanlar hiç gürültü etmedikleri halde gözcü ölümle arasında iki adım kalınca hayvansı bir içgüdüyle döndü. Adem ejderhasının görüntüsü ne kadar dehşet verici olmalı ki bir kez ağzını açtı ama bağıramadı. Sesi kendisine kancıklık etmiş, bu da bütün kurtulma umutlarını bitirmiş gibi gözlerini yumdu. Pir Elvan aynı anda atılmıştı. Mavro da gözlerini kapatıp soluklarını keserek bekledi. Yaş bir fidanın kırılmasına benzer ıslak bir çatırdıyla gözlerini açtı. Pir Elvan sağ eliyle adamın ensesine basıp sol eliyle çenesini ağzıyla beraber kavramış, kanırtıp boyun kemiğini kolayca kırıvermişti. Çömelimdeki adam önce bir dizinin üstüne çöktü, öteki ayağını iki kez uzatıp çekti. Bütün gövdesi baskıdan kurtulmak istercesine birkaç kez seyirdi. Pir Elvan kafayı rahatça büküyordu. Debelenme kesilince acıdığı bir hastayı sarsmadan yatırmak istiyor gibi gövdeyi özenerek yere bıraktı. Boyun kemiği büsbütün kırıldığı için kafa kolayca tersine dönmüştü. Kel derviş sinirli sinirli gülünce Pir Elvan ellerini tozunu silker gibi şalvarına sürerek sakin sakin sordu. ''Neye güldün akılsız kel? Baksana kafasını kesmişler de ters yapıştırmışlara döndü herif.'' Pir Elvan söylenen yanlışlık ölen adamda değilmiş de kel dervişteymiş gibi araştırıcı bakışlarla bakıyordu. Keloğlan bu bakışlardan ürkmüş olacak ki emekleyerek Mavro'ya doğru çekilirken mırıldandı. Yatacak yerin yok senin alçak Pir Elvan, yatacak yerin yok. Pir Elvan adamın üstünü yokluyordu. Keseyi alıp kuşağına soktu. Pala bıçağına baktı, beğenmemiş olmalı ki kel dervişin önüne attı. İşini yüz aklıyla bitirmiş namlu ustalar gibi rahatlamıştı. Kargısını çekip aldı. Bir elinden ötekini atıp tutarak keyifli bir ıslık öttürdü. Mavro ölüye bakmamaya çalışarak yarığa yaklaşmıştı. Buradan Ermeni dervendinin dibindeki yolun büyük bir parçası görülüyordu. Boğaz pek uzun değildi ama göğe baş çekmiş keskin kayalarla gerçekten amansızdı. Can pazarı bir beldi ki gayet korkunçlu, kuş uçurmaz melun bir geçitti. Hiçbir esinti, hiçbir ses olmadığı halde sanki kayalar içlerinden uğulduyorlardı. Mavro palasıyla biraz çalı kesip başını bunlarla sıkıca örterek doruğa doğru süründü. Bir zaman karşı tepeleri kollayıp kaplan çavuş takımının işaretini görmeye çalıştı. Onlar batığın sık sazlarından yararlanamadıkları için daha uzaktan dolaşmak zorunda kalmışlar, doruğa varamamışlardı. Bu kez pusu yerini pusudakileri görebilmek için Orhan Bey'in beklediği kayalara doğru süründü. Boğazın en dar yeri dirsekti. Pusunun orada kurulduğu biliniyordu. Yerin özelliği dirseğin her iki yanını ok yağmuruna tutabilir olmasıydı. Bu hesapça karşı tepede gözcü bulunmamak gerekti. Çünkü karşı gözcü pusudakiler hiçbir işaret veremezdi. Mavro boğazı dirsekleyen kesme kayanın yanına yaklaşınca karşı tepenin eteğinde kayaların ardına sinmiş, çalılarla iyice örtülmüş pusucuları gördü. 150-200 kişi olmalıydılar. Boğaz burada 5-6 adım kadar daraldığından pusuya bilmezden uğrayanların kurtulması hemen de imkansızdı. Çünkü siperlenip ok serpmek mümkün olmadığı gibi arada dere yatağı sonra da sıra kayalar bulunduğundan at sürüp kavuşmak da imkansızdı. Mavro karşı tepenin doruğunda bir çalı kümesinin kımıldadığını fark edince dikkat kesildi. Havada hiçbir esinti yoktu. Şu halde kaplan çavuş da gelip yetişmişti. Gerileyip doğruldu. Gözcü işinin bitirildiği işaretini verip Orhan Bey'in yanına indi. durumu anlattı. Dirseği meydana getiren yekpare kaya karşı tepeden yüksekti. Üstü büyüyecek bir harman yeri gibi düzdü. Kaplan Çavuş'la adamları bunun tam karşısına gelmişlerdi. Orhan Bey okçularını uygun yerlere yerleştirirken Kaplan Çavuş'un adamlarını iri kayalar toplatarak uçurumun kıyısına getirdiğini görüp işi anladı. Buna en çok Adem ejderhası Pir Elvan sevinmiş, birden davranıp yarı beline kadar çıplanmıştı. Börkünü yere çalıp silahlarını soyunarak adam gövdesi iriliğindeki kayaları taşımaya girişti. Ötekiler de yardıma koştular. Boğazın ağzından mekkarelerin boyunlarındaki çıngırak sesleri duyulduğu zaman Adem ejderhası kayanın ucuna yeterince taş yığmıştı. Göçün ucu alt baştan göründü. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi rahat bir dağınıklıkla yavaş yavaş geliyorlardı. En öndeki oynak hayvan Bacı Bey'in yedeğinde dere yatağının en derinlediği yere gelince arkadan Toros Ağa'nın türküsü apansız parladı. Boğazı birden gök gürültüsüne benzer bir uğultu kapladı. Toros keyifli bir sesle hey hey gene de hey hey diye alat türküsüne başlayınca Kara Osman Bey'in istediği gibi kula at biraz da Bacı Bey'in kışkırtmasıyla yükünü dereye devirmişti. Kadınlar çığırışarak durdular. Türkü boğazı gümleterek yaklaşıyordu. Başını başımdan yüksekte tutar. Osman Bey ardında 30-35 atlıyla göründü. Tırısla kadınlara yaklaştı. Durmadı. Selam alıp geçti. Toros da türküyü kesmemişti. Haykırır düşmanı önüne katar dedikten sonra soluklanır gibi biraz durup işareti verdi. Kaçarsa kurtulur, koarsa tutar, gelin gözlü kız perçemli alatım, hey yaman alatım. Son sözler ıslıklanan okların, yağan kayaların, yettim kara dinli, yettim ha yettim naralarının kıyametine karışmış, pusudakiler neye uğradıklarını bilemediklerinden sindikleri yerde taş kesilmişlerdi. Pir Elvan naralanarak adam gövdesi iriliğindeki taşları sapanla atıyormuş kolaylığıyla savuruyor, Orhan Bey'in takımıyla Kaplan Çavuş'un takımı ıslıklı okları aralıksız yağdırıyordu. Osman Bey ile yanındakiler atlarından atlamışlar, geniş dere yatağındaki kayalara siperlenerek ok savaşına girmişlerdi. İlk yaralananların bağırtıları aralık aralık duyuluyor, gelişi güzel atılan oklar pusudakilerin şaşkınlıktan kurtulamadıklarını gösteriyordu. Mavro yayına taktığı oku hazır tutarak Şövalye Notus Gladius'u kolluyordu. Kerim savaş işlerinde her zaman olduğu gibi gönülsüzdü. Önüne döktüğü okları hiç nişan almadan gelişi güzel atıyordu. Baskın verecekken baskına uğrayanların içinde kendini ilk toplayan Çudaroğlu, eşkıyalığın verdiği alışkanlıkla zora çatınca kaçmak da erliktir diye düşünmüş, Moğolca kaçan kurtulur diye adamlarına seslenip kayadan kayaya yılan gibi ağarak atları bıraktıkları yere doğru koşmaya başlamıştı. Adamları da ardına düşünce pusucular can havliyle çil yavrusu gibi dağılıp kaçmaya başladılar. Söğüt savaşçıları bunu görünce al ha, vur ha, kır ha, bire yektir Allah ye diye bağırıştılar. Toros'un bire tutun şahbazlarım, bire koman narası bütün gürültüleri bastırmasıyla dere yatağındakiler sıçrayıp tepedekiler hoplayarak kayarak pusu yerine yetiştiler. Üçü ezilip oklanıp ölmüş, yedisi ağır, gerisi hafif yaralı 20 kişi kalmıştı. Dördü Çudaroğlu'nun Moğollarından, ikisi Pervane Subaşı'nın Levent'i, gerisi Karacahisar savaşçısıydı. Osman Bey çoğu yoksul takımından yaralıları esir götürmek istemedi. Üstündekileri savaşçıların bölüşmesine izin verip bu cezayı yeter saydı. Mal para alanlar bütün silahları toplayacaklar, yaraları tımar edip sarıp bırakacaklardı. At uşakları binekleri getirince 50 kişilik bir takım boğazı birkaç gün önce geçmiş sürüleri döndürmeye gönderildi. Karacahisar Tekfuru'nun bu açık saldırısından sonra söğütü boş bırakıp yaylaya çıkmayı Kara Osman Bey gibi yaşlılar da uygun bulmamışlardı. Bilecik tekfuru Senyor Romanos arkasında 20 at deli hışım gibi yetiştiği zaman Osman Bey dönüş emrini vermek üzereydi. İki dost kucaklaşıp öpüştüler. Tekfur en güvendiği dostuna topraklarında böyle bir pusu düzenleyenlere gerçekten kızmıştı. Rumcayı Türkçeye karıştırıp sövüyor, Karacahisar Tekfuru'nun kardeşi Filatyos'a aralıksız lanet okuyordu. Yaylaya çıkmanın geri bırakılmasını beğenmedi. Buradaki yenilgilerine rağmen rezilleri bu çekingenlik azgınlaştırabilirdi. Söğüt'e göz kulak olmayı teklif ettiyse de Osman Bey düşüncesini değiştirmedi. Tekfur Romanos, Karacahisar'dan dilediği gibi öç aramasını, bunu yaparken arkasından hiç kuşkulanmamasını, eskiden beri Söğüt'e düşman olan İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın bir edepsizlik etmesine meydan vermeyeceğini yeminlerle tekrarladı. Bacı Bey takımı emanetleri almak için bugün ikinci kez atlanmıştı. Boğazın ağzında bunlar Tekfur'la birlikte Bilecik'e saptılar. Orhan Bey Söğüt'e hemen dönmek istediğinden arkadaşlarını yol ayrımında bırakarak babasından izin almak için atını sürdü. Eğer Osman Bey buna razı olursa işaretle beklememelerini bildirecekti. Kerim'le Mavro gerçek bir savaşa girip çıktıklarına bir türlü inanamıyorlar, sersemliği üstlerinden bir türlü atamıyorlardı. Bu sırada Aydınlı Levent Yüzbaşısı Esir Ali Bey göründü. Pusu'ya haber vermesine karşılık Osman Bey'in bağışladığı savaş atını yedeğinde çekerek yaklaştı. Delikanlıları yorgun, utangaç bir gülümsemeyle selamlayıp gözleri yerde önlerinden yavaş yavaş geçti. Ermeni dervendine giren toprak yolda tek başına ne cesur, ne korkak, ne mutlu, ne umutsuz, ömründe hiç silah taşımamış, hiç yiğitçe vuruşmamış gibi başı önünde boğaza girip gittikçe ufalarak kayboldu. Gece ilerlemiş, ovanın yapışkan sıcağı Söğüt'ün üstüne adam akıllı çökmüştü. Geceyi yaylanın serinliğinde geçirmeye hazırlanmış Söğütlüler gibi itler de tedirgindiler, olura olmaza ürüyorlardı. Osman Bey ile Kayı Uluları, Yahşi İmam'ın Konya Sultanlığı'na yazdığı mektubu dikkatle dinlediler. Bu mektupta günün olayları kısaca anlatılıyor, ucun arkasında bulunan Karacahisar'ın tehlikesi sayılıp döküldükten sonra gereğinin yapılması için hisar çevirmesinde usta bir küçük birlikle yeterince mancınık isteniyordu. Uç Beyliği adına bu mektup yazılırken Şeyh Edebali de Konya Ahi Şeyhine durumu ayrıca bildirmekte, öncelikle Eskişehir Sancak Beyliğine yarar birinin atanmasını hiç vakit geçirmeden istemekteydi. Mektupların torbalanıp mumlanması bitince Osman Bey kaplan çavuşa döndü, Kedigöz'le birlikte iki konağı bir ederek Konya'ya yetişmesini, mektupları yerlerine verip karşılıklarını hiç vakit geçirmeden alarak aynı hızla geri dönmesini istedi. Gidip gelene kadar kızı Aslıhan dilerse bey konağında, dilerse Bacı Bey'de kalacaktı. Kaplan çavuş bu isteği ikiletmedi. Hemen sıçrayıp kalktı. Bey ulaklığına soyunup Kedigöz'le beraber gece karanlığında kervan yolunu eline aldı. Yarhisarlılar arabayı Söğüt'te onarıma bırakmışlar, Keşiş Benito'nun mağarasına gitmek için atlara binmişlerdi. Yalnız Süt Ana katırdaydı. Hediye sandıklarının arasına oturmuş, hayvana binmeyi hiç sevmediğinden iyice somurtmuştu. Akla sıra sağına soluna aldığı atlı uşaklar düşmesini önleyeceklerdi. Orhan Bey ile Lotus önden gidiyorlar, arayı da yavaş yavaş açıyorlardı. Orhan Bey bunu sağlayabilmek için kara dumanı kızın altına çekmiş, kendisi babasının sert başlı savaş atlarından birine binmişti. Epeyce geriden gelen Mavro ile Kerim gene bakışıp gülüştüler. Bugün de bayramlıklarını giymiş, en şatavatlı silahlarını kuşanmış olan Orhan Bey'in Lotus Hanım'la yalnız kalmaya çabaladığı belliydi. İki de bir yan gözle kıza bakıyor, Lotus dönünce bakışlarını hemen kaçırıyordu. Bu Yarhisar tekfuru kızı Lotus Hanım'ı, Bilecik tekfuru Senyor Romanos'un istediğini bizim Aslıhan'dan duymasıyla can başına sıçramış Orhan Bey'in, dili dişi kilitlenmiş. Mavro başka şeyler düşündüğü için pek umursamadan sordu. Neden acaba? Dün karısı önünde debelenmesinden anladım. Kızı görmesiyle vuruldu can evinden. Görmediği biri mi? Önceki görmeleri sayılmaz. Kız kısmı tez değişir bu çağında. Geçen yıl geldiğinde yayladaydık. 2 yılda boylanmış, yakıcı güzel olmuş Lotus Hanım. Olsun bakalım. Aslıhan'a yalvarmış Orhan Bey. Amanı bilir misin Aslı bacı? Babası verimkar mıdır, kendi verimkar mı diyerek. Verimkarsız şaşma. Bilecik tekfuru Romanos Senyor az biraz farımıştır. Dişi dökülmüş, suratı buruşmuştur ama... Daha ne olsun yahu, elnesini aşmış herif. Olmakla, rahmetli babam derdi ki, körpe kız orta yaşlı erkeğe düşkündür derdi. İspatın istersen Mavro oğlum, daha akılsız anan bak derdi rahmetli babam. Çünkü babamdan 15 yaş küçük anacığım. Ya sonrası? Sonrası arkadaş 17 yıl yaşadılar. Anacığım erkekten saymadı babamdan başkasını. Öldüğü gün beraber aldı gitti tutkunluğunu öte dünyaya. Her karı anana benzer mi bakalım? Lotus Hanım 13'ünde, diyelim Romanos tekvur 50. Diyelim geçti 17 yıl. Hanım vardı 30'una, herif dayandı 67'ye. Bu davul dengi dengine nasıl vuracak? Şöyle vuracak ki, karı kısmı bu dünyada erkek milletinden tez kocar. Rahmetli babam karının 1 yıl 2 yıl sayılır bereket derdi. Ya koca mı yanına düştünse, hele oynaksa az biraz? Eyvahtır durumun arkadaş, rezilliktir ki komşular başınadır. Susup Lotus'le Orhan Bey'e baktılar. Kız arada bir başını sallamakta, omuzlarını bilmem anlamına kaldırmaktaydı. Yarhisar'dan çıkarken mi karar verdinizdi Bilecik'te kalmaya? Orhan Bey biraz bekleyip baktı. Lotus yok anlamına başını salladı. Ermeni dervendine gelince sizi sordu 2 kez. Romanos tekfur bizim kadınlar Bilecik'e gidecek olmasalar Söğüt'e gelecekti ardından. Neden peki? Kız omuzlarını kaldırdı. Gülümsemeye çalışıyordu. Hiç kalmadınız bu zamana kadar Bilecik'te. Hep bize inerdiniz. Ne oldu bu yıl? Geç çıktık yola. Söğüt'ü tutamayız sandı Süt Hanım. Ürkektir bilirsiniz. Çudaroğlu buralarda. Sakın karanlığa kalmayın demiş biri. Çudaroğlu ne zaman kız kadın kaptı ki? Hele Bilecik toprağında. Fazladan Yarhisar Tekburu'nun kızını. Moğoldur, korkuludur. Para umarsa yapmayacağı yoktur Moğol'un. Çünkü töresizdir. Orhan Bey yan gözle baktı. Lotus'un bu konudan sıkılmadığı gülümsemesinden belliydi. Öksürdü. Benim duyduğum bu kez Bilecik'te kalmanızın nedeni... Lotus gözlerini açmış, meraklı, biraz da ürkek bekliyordu. Siz almak istemekteymiş Senyor Romanos. Var mı böyle bir şey? Kim dedi? Kim dediyse dedi. Var mı? Kimin söylediği bilinmeyince... Sağlam yerden duydum. Babanız verimkârmış. Bir de bu gözle bak demiş. O sebepten kalmışsınız dün gece Bilecik'te. Baktınız mı iyice? Kesti mi gözünüz? Lotus'un yanaklarından hafif utanç pembeliği, gözlerinden muziplik ışıltısı geçti. Baktım evet, iyi adam. Çok da olgun. Orhan Bey kızın eğlendiğini anlayamamıştı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Sesi boğuklaştı. Yaşını ne yapalım? 50 yaşında. Belki de 51-52. Göstermiyor o kadar. Daha az gösteriyor. Öve yanınıza baktım, şaşılacak şey. O da hiç göstermiyor yaşını. Demek oluyor böyle şeyler. 13'ündeymiş Bal Hatun babanızı sevdiği zaman. Orhan Bey, babam başka. Hem de 33'ünde benim babam diyecekti. Dişlerini sıkarak önledi. Ah beni alsa diyormuş çevrenin en soylu kızları kadınları Senyor Romanos için. Çevrenin kızlarına kattınız mı kendinizi? Hançerinin kabzasını parmaklarını acıtacak kadar sıkmıştı. 13'ündesiniz. Arada 37 yaş var en az. Siz 25'inize varmadan 60'ını aşacak herif diyecekti Romanos embisini az kalsın. Zorla tuttu kendini. Adam doğru değil babanızın verimkar olması. Hayır demelisiniz. Nasıl derim? Günahtır bizim dinimizde babaya karşı gelmek. Çok büyük günahtır. Bir başka mesele bilirsiniz. Drahoma adeti vardır bizde. Kızlar kocalarına soyluluklarına uygun çeyiz getirirler. Drahoma istemiyormuş Senyor Romanos benden. Azdır babamın toprağı. Drahoma için birkaç köy verdi mi yoksulluğa düşer enikonu. Sizi drahomasız alacak hiç kimse yok mu başka? Bilmem. Çıkmadı şimdiye kadar. Kederlenmiş gibi yalancıktan yüzünü astı. Çıkacağını da hiç ummam. Orhan Bey yutkundu, bir an durakladı. Sonra çok zor bir işe karar vermiş gibi gözlerini kıstı. Yoktur bizde drahoma adeti. Çok da ayıp sayılır. Tersin üste başlık veririz biz Türkmenler kız alırken. Lotus önce şaşırmış gibi gözlerini kırpıştırdı. Sonra çapkın çapkın gülümseyerek sordu. Söz gelimi, diyelim ben. Ne kadar olur benim başlığım sizde? Orhan Bey böyle bir soruyu hiç beklemiyordu. Birden umutlanmış, sevinç soluğunu kesmişti. Konunun şakaya dönme tehlikesini bu sevinçle sezemedi. Kandırmanın atıp tutmanın acemisi olduğundan doğrusunu bulmak için biraz düşündü. Bir sürü koyun veririz, 300 baş. Sağmal inekler, su sığırları veririz. Mandalar, soylu savaş atları, değerli silahlar veririz. Kilimler, halılar, kumaşlar. Toprak? Orhan Bey hemen telaşlandı. Kelimeleri arayarak karşılık verdi. Toprak bağışlanmaz bizde kız karşılığında. Toprak beyin malı değildir çünkü. Ya kimindir? Allah'ın. Lotus Türkmenlerdeki bu tersliği bildiğinden üstelemedi. Ya para? Orhan Bey bu soruyu çok yadırgamış, bunu saklamayı da gerekli görmemişti. Şakayı anlayınca ferahladı. Kız alırken para için hiç çekişilmez bizde. İstendiği kadar verilir. Yoksa o kadarı? Bulur buluşturur veririz. Para lafı ikiletilmez Türkmen'de. Sevilen kadın alınırken... Lotus delikanlının yüzüne kanı kaynayarak bakıp şakadan içini çekti. Keşke Türkmen kız olaymışım. Neden? Din ayrılığını ne yapalım? Din ayrılığı söz konusu değildir bizde. Değil olur mu? Öyle görünürlermiş ama Müslüman olmasını isterlermiş sonradan karılarının Türkmenler. Yoktur öyle şey. Biz alacağımız kadının dinine bakmayız. Yiğit olmasına bakarız bir de doğurduğunu yiğit yetiştirmesine bakarız. Süt ananın katırı ummadığı kadar yakında öksürünce Orhan Bey omuzu üzerinden ürkerek baktı. Lafa dalmışlar yavaşlamışlardı. Çok önemli bir fırsat kaçıyormuş duygusuna kapılarak hiç hazır olmadığı halde büyük bir telaşla fısıldadı. Olmaz deyin babanıza olur mu Lotus Hanım? Dedem yerindeki adama varmam deyin. Ben istedi Orhan'dır olmasız filan deyin. Durakladı. Evlenir misiniz? Yutkundu. Benimle dönür yollarım. Gelecek yıl yayla dönüşü. Bekler misiniz bir yıl? Bir an bakıştılar. Lotus'un yüzü ilk defa ciddileşmiş, Orhan'ın hiç görmediği kadar da güzelleşmişti. Sevinip heyecanlandığı soluklarından anlaşılıyordu. Gözlerini indirerek kekeledi. Bilmem ki, razı olur mu babam? Orasını bana bırakın, razı ederim ben. Ne yapar yapar razı ederim. Olmaz deyin Bilecik tek vuruna yeter. Olmaz der misiniz? Zorlarsa babanız direnebilir misiniz gelecek yıla kadar? Zorlamaz babam. İstemediğime vermek için sanmam zorlayacağını. Olmaz deyin öyleyse, olmaz deyin. Nereden çıkardınız olur diyeceğimi? size söyleyen olur diyecek mi dedi. Yok hayır,